İnce Mehmet, Yaşar Kemal.
Ayrım 46.
Delici bakışlarını köylülerin üzerinde gezdirdi. Köylüler susmuşlar, dalmışlar, dinliyorlar. Başkaca en küçük bir harekette bulunmuyorlardı. Ali Safa işte bu kötü diye içinden geçirdi. Bu işte bir bokluk var. Sefçek Yahya, "Senin değil yavrum Ali Safa Efendi. Bu mülk bizim, bu köy bizim, bu yurt bizim kışlağımız. Dedemizin dedesinden bu yana. Sen nereden çıktın? Tayfun Bey olmadan sen neredeydin yavrum?" Eli arkasındaydı, daha fazla konuşmadı. Arkasındaki elini çözüp galyenini ağzına yine yerleştirdi. Gidip gelmeye başladı. Ali Safa Bey bunu hiç beklemiyordu. Sefçe Kahya'nın bu hareketi onun öfkesini, öfkesiyle birlikte korkusunu da bir kat daha arttırdı. "Söylemesi benden," diye bağırdı. "150 yıllık seceresi olan atımı Yobazoğlu'na vererekten bu toprakları alan ben değil miyim? Bu topraklar benim hakkım değil de köylünün yarısı neden bıraktı da köyü gitti? Yobazoğlu neden gitti?" Gidip gelmekte olan Sefçe Kahya gene zınk diye durdu. Bükülmüş belini doğrulttu, bir an dimdik durdu. "O gidenler," diye bağırdı. "O gidenler südü bozuklardır. Korkularından gittiler. Yobazoğlu'nu da öldürünceye kadar dövdürdün. Garip bir kızılbaş dayanamadı da kaçtı." "Ali Safa, sen kaçma," diye bağırdı. "Var sen kazık çak şu dünyaya. Topraklarıma çiftlik kur. Zeytin ağacı dik ki meyvelerini yiyesin." "Kaçmam," dedi Sefçe Kahya. Kalın dudakları titriyor, köpürmüş gibi ağzından, deve ağzından saçılır gibi köpükler saçılıyordu. Gidip geliyor, gidip gelirken durmadan içinden konuşuyordu. "Alsın koca Osman, boynu uzun Seyf Ali, kara gözlü Ferhat Hoca. Hiçbirisi böyle aslanca konuşabilir mi Ali Safa'nın karşısında? Deyin bakalım, konuşabilir misiniz?" "Vallahi zaten benim bir ayağım çukurda. Adamın ocağına incir dikerim." "Dek dur oğlum Ali Safa Efendi. Hem de kahraman Tayfun Bey, dek dur oğlum." "Hem de zeytin ağacı dikerim, hem de çınar dikerim. Güllüce portakal, allıca kiraz dikerim. Adam diker, insan yetiştiririm." Ali Safa Bey sinek kovar gibi, "Ne yetiştirirsen yetiştir," dedi. Elini salladı. "Bana ne? Ben buraya bir insaniyetlik için geldim. Size haber vermeye geldim. Harmanlarımı yaktınız, sustum. Harman yakmak insanlıkla hem de Müslümanlıkla var mı? Atlarımı çaldınız, her gece evimi de üstüne üstü kurşunluyorsunuz. Bütün bunlar Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında, İslamlık, insanlık kanunlarında var mı? Ben sabrettim, bağrıma taş bastım, sabır taşı oldum, sabır taşı. Bütün bu kötülüklere katlandım, karşılık vermedim. Korktu sandınız. Ha, ben insanlık bozulmasın, emmi arasına kötülük girmesin dedim. Siz bunu anlamadınız. Hiç anlamadınız. Ayaklanmakla direttiniz, devlete millete isyana devam ettiniz. Sizin yaptığınız düpedüz Şeyh Said isyanıdır. Ben bunu hükümete bildirmedim. Olduğu gibi bildirseydim şimdi her biriniz ipte olurdunuz, sallanırdınız." İki parmağını aşağı doğru sarkıttı, bir sallanan bacak işareti yaptı. "İşte böyle. Sonra efendiler, kendinize geliniz efendiler." Sesi çın çın ötüyor, ta uzaklara kadar gidiyordu. Sıcak ipiliyordu. Ulu dutun gölgesi serindi. Safa Bey gene de ter içinde kalmış, ter koltuk altlarından, kuluncundan fışkırmıştı. "Sonra efendiler siz," sesinin etkisini ölçtü. "Siz efendiler siz, sonra ne yaptınız?" Gene sustu, gözlerini belertti. Boyun damarları parmak parmak şişmişti. Gözlerini köylülerin gözlerine dikti geçti, dikti geçti. Sizler hepiniz cinayet işlediniz. Adamlarımı öldürdünüz. Evet, adamlarımı öldürdünüz. Efendiler, Zeynel'le Adem'i öldürdüğünüzü bütün Çukurova biliyor. Cinayetinizi Adana'daki vali, Ankara'daki hükümet, yanı başımızdaki Arif Saim Bey de biliyor. Dostumuz, kardeşimiz Arif Saim Bey. Ve buna deli divane oluyor. Adem size ne yaptı? Zeynel sizin köylünüz olur. Üstelik 5 çocuğu yetim kaldı. Efendiler, efendiler, efendiler, bu cinayetleri sizin yanınıza bırakmayacağım. Adamlarımın kanını yerde bırakmayacağım. Eğer bu memlekette hak, hukuk, kanun varsa onların kanı yerde kalmayacak. Birden ayağa fırladı, deli gibi elini kolunu sallamaya, ayaklarını küt küt yere vurmaya başladı. Kalmayacak, kalmayacak. Bu can bu tende durdukça kalmayacak. Siz arkanızdakine güveniyorsunuz. Arkanızdaki kim olursa olsun, benim arkamda da koca Allah var. Arkasına döndü. Dimdik donmuş kalmış adamlarını gösterdi. Sesini alçaltıp, "İşte bunlar da var," dedi duyulur duyulmaz. Göz kırpar gibi de işaret yaptı. "Kimseye güvenmeyin. Güvenip de haksız işler yapmayın." Sesi perde perde inliyordu. "Sizi kanunun pençesinden hiçbir kuvvet kurtaramaz." Sesi iyice inmişti. Kuru, tok, kararlıydı. "Şimdi diyeceğime gelelim. Size 10 günlük bir mühlet veriyorum. 10 gün içinde bu köyü boşaltıp gideceksiniz. Boşaltıp gitmezseniz sizinle can alıcı mücadeleye karar verdim. Bu köy benim. Bu köyün toprakları benim. Hakkımı kimseye yedirmem. 10 gün içinde köyü boşaltıp gitmezseniz size karşı bütün varımı ortaya koyacağım. Sizi zorla topraklarımdan dışarı atacağım. Öldürürmüşsünüz beni. Varın öldürün. Kan dökülecek. Hanumanlar sönecekmiş. Varsın sönsün. Evler yakılacak. İmamlar, hocalar sakallarından ateşe verileceklermiş. Verilerekten öyle canları çıkacakmış. Varsın çıksın. Evleri gece basacaklar. Avratları, kızları dağa kaldıracaklarmış. Varsın kaldırsınlar. Köyleri ateşe vereceklermiş. Varsın versinler. Gözümü kırpmam. Üstüme gelen ateş su olsa da, ecel olsa da, ejderha olsa da, hükümet olsa da gözümü kırpmam. Arkasına döndü. Kasılmış kalmış, put gibi dikilmiş adamlarını parmağıyla gösterdi. İşte bunlar da üzerlerine gelen kapkara ölüm olsa da gözlerini kırpmazlar. Dursun Durmuş, evvelallah diye bağırdı. Evet efendiler, bu 10 gün içinde topraklarımı bırakıp gitmeyecek olursanız daha aklı hayale gelmez işler olacaktır. Bu köy Kerbela olacaktır. Kulak verin bana, kulak verin de beni can kulağıyla dinleyin. Bu köy Kerbela olacaktır. Kerbela'yı duydunuz mu, bilir misiniz? İşte öyle, bu köy tıpkı Kerbela gibi Kerbela olacaktır, Kerbela. Köylü susuyor, yüzlerinden hiçbir şey belli olmuyordu. Demek çok kararlıydılar. Sefça Kahya ise gidip geliyordu durmadan. Dişsiz ağzında galyeni, hem de tütünsüz. Ali Safa Bey'in onun haline gülesi geldi. Şu ihtiyarcık acaba neden kuruluyor böyle? Boynu da çöp kadar ince. 10 yaşında hasta bir çocuk gibi olmuş. Kabarıp duruyor. 100 yaşını da aşkın gösteriyor. İşte efendiler, bugün buraya size bütün bunları söylemeye, esecek fırtınayı, olacak zelzeleyi, gelecek tufanı sizi bildirmeye geldim. Ya 10 gün içinde köyümü boşaltır gider ya da mücadeleyi arkanızda kim varsa ona güvenerekten kabul edersiniz. Dövüş bu sefer kıran kıran olacaktır. Ta ki... Gidip gelen Sefça Kahya'ya baktı, bir karşılık verecek diye bekledi. Sefça Kahya da başını kaldırmadı. Ali Safa Bey sedire oturdu. Kırmızı, pırıl pırıl üstünde büyüyecek bir inci bulunan altın iğneli kravatını gevşetti. Ak mendiliyle boynunun yüzünün terini sildi. Mendil suya batırılmış gibi ıpıslak oldu. Sefça Kahya ona kaş altından bakıyor. Köpek siremiş diyordu içinden. Köpek siremiş, yılmış, gözü korkmuş. Gözü korkmuş da yalvarıyor. Bu da yalvarmanın başka bir çeşidi. Bir de onun burada köyümüzde olduğunu bilseydi ödü bokuna karışırdı deyyusun. Ödü bokuna, ödü bokuna. Durdu, uzun uzun belli ederekten Ali Safa'yı süzmeye başladı. Şimdi varsam diye düşünüyordu. Şimdi varsam da ona, o ite, o Ali Safa'ya. Ulan Ali, İnce Mehmet Çukurova'da, hem de bizim köyümüzde. Hem de şu anda, şimdi benim evimde. Ödü, ödü, ödü bir iyice bokuna karışırdı. Gidip gelmeye başladı gene, kendi kendine mırıldandı. Söyleyeceğim, onun Çukurova'ya bir boz şahin gibi indiğini Ali Safa'ya duyuracağım. Korkusundan gebersin namussuz. Bu iyiliği ona yapacağım. Bakalım Çukurova'na nasıl dar gelir. Bakalım hele şu koca ovada saklanacak delik bulabilir mi? Kurnaz, kısılmış gülen gözlerle hala yüzünü kurulamakta olan Ali Safa'ya durup bakıyor, onu süzüyor, sonra yürüyordu. Ona varıp diyeceğim ki bir gece yarısı ben senin dostunum Ali Efendi. Baban da benim arkadaşımdı. İnce Mehmet burada Çukurova'da saklanıyor. Köylüler ondan güç alıyorlar. İnce Mehmet de seni öldürmeye hazırlanıyor. Araştırıyor, kurşun nerenden girerse sen en çok acı çekermişsin. Onu bulmaya çalışıyor. Nerede, nerede, nerede, nerede İnce Mehmet? Nerede saklanıyor? Ali Safa'ya baktı, bir iyice güldü, kahkaha attı. Ali Safa ona doğru döndü, baktı. Ne oluyordu bu ihtiyara? Aklını mı oynatıyordu? Köylüler de baktılar. Sefça Kahya bir daha güldü. İşte orasını bilmem dedi, gene yürüdü. Haber vermemeliyim. Onun burada olduğunu varıp da Ali Safa'ya söyleyeceğimi koca Osman'a, hocaya, seyrana, kul olana kimseye haber vermemeliyim. Önüme geçerler. Nereye saklanıyor emmi? İşte orasını bilmem Ali Safa'm diye bağırdı Sefça Kahya. Orasını bilsem kulağından tutardı o eşkıya çocuğu, alır sana getirirdim. Koca Çukurova'da nasıl bulmalı onu? Adam yitiği öküz yitiğine benzemez ki. Nasıl bulmalı, nerede? Orasını bilmem. Seyf Ali ellerini önüne bağlamış, boyun kırarak Ali Safa Bey'e yaklaştı. Bey dedi, öğlen oluyor, senin geleceğini öğrenince bir koyun kestirdim de, bir yemeğimizi yiyin de öyle gidin. Ali Safa Bey şaşkın bakışlar arasında ayağa kalktı, atına doğru yürüdü. Bir delikanlı atını tutuyordu, üzengiye sarıldı. Ali Safa Bey ata atladıktan sonra, ''Sizin yemeğiniz istemez.'' diye bağırdı. Adamları da atlara atlamışlardı. Büyük bir toz bulutu kaldırarak köyün içinden dolu dizgin çıktılar. Koca Osman arkalarından baktı baktı da, bu adamda hiç insanlık kalmamış dedi. İnsan 50'lik gavurunun bile yemeğini yer. 1000 yıllık düşmanının bile. Köylüler ona katıldılar. Kalmamış insanlık dediler. Seyran kız bir mutluluk, bir güzellik rüzgarı gibi kalabalığın önünden esti. Bir anda o da köyü çıktı, bostanın yolunu tuttu. Bölüm 45. Aşağıdan Anavarza Kalesi'nin altındaki yoldan uzun bir göç yolu toz tutarak geliyordu. Köylüler Koca Osman, Ferhat Hoca umuda kapıldılar. Bu gelenler köyü bırakıp gidenler olmasınlar. Kuşluğa kadar merakla beklediler. Kuşluk Layın köye dolu dizgin bir atlı girdi. Bu bir delikanlıydı. Adı da Çekirge Süllü'ydü. Bindiği at çıplaktı, yularsız, bellemesiz. Canımıza tak dedi gurbetlik diye başladı. Onun da köye geldiğini duyunca yıktık evleri, torlandık, toparlandık, düştük yollara. Elle gelen düğün bayram. Dedik ki köylümüz ölürse biz de beraber, aç kalırsa biz de beraber, evlerimiz, harmanlarımız beraber yansın. Öğleye doğru da göçün ucu köye girdi. Gelenler çok mahcuptular, kimseciklerin yüzüne bakmıyor, konuşmuyorlardı. Halbuki köylü gelenleri büyük bir coşkunlukla karşılamıştı. Herkes yükünü götürdü, kendi evinin önüne çözdü. İkindiye kadar köylülerin de yardımıyla herkes evine yerleşti. Akşam yemeğini ulu dutun altında çulları serip hep birlikte yediler. Her ev bir çeşit yemek yapıp dutun altına taşımıştı. Çok çektik diyorlardı. Allah kimsenin başına vermesin gurbetliği. Gurbetlik dersen de ölümden beter. Bir yer ki aman Allah. Cennet olsa da yaramaz. Cenneti istemem, bana ana baba yurdumu verin. Çok çektik ki ne çektik. Dost yok, akraba yok, hiç kimse yok. Daha erken gelirdik, neden gelemedik? Utancımızdan yüzünüze nasıl bakardık? Çaremiz kalmadı da nah buramıza geldi de düştük yollara. Biz ettik, siz etmeyin kardeşler. Bizi iyi, bizi dost karşıladınız. Bizi dost. Olmaz olsun böyle gurbet. Gurbet dedikleri de bir rezillik. Yerin dibine batsın gurbetel. Hem de cehennemin dibine. Batsın. Bizi korkuttular. Bizi kandırdılar. Hükümet korkusu. Hükümet zor. Dedim ki varalım dedik. Dedik ki varalım gidelim köyümüze de öleceksek elimizle obamızla birlikte ölelim dedik. Düştük de tozlu yollara geldik. Yüzümüz yok yüzümüze çıkmaya. Gözümüz kör gözünüze bakmaya. Hükümet zor, korkusu büyük. Başa çıkılmaz hükümetle. Hükümet beterin beteri. Hükümet onun arkasında, eşkıyalar onun, ağalar beyler onun arkasında, kasabalılar onun, zengini onun arkasında, fıkarası. Bunaldık. Bunaldık da yurdumuzu yuvamızı bırakıp kaçtık, iyi yapmadık. Akrabalar, dostlar bir pişmanlığın, özlemin, kavuşmanın tadındaydılar. Dutun altında gece yarısına kadar oturdular, konuştular. Koca Osman, Ferhat Hoca köylünün gelişine şaşmışlardı. O kadar yalvarmış, yakarmışlardı da o zaman niçin getirememişlerdi? Koca Osman, bunun, bu şahinin de, bu boz kuşun da adında bir keramet var, hem de büyük bir keramet diyordu. Ferhat Hoca ise alttan alta gülümsüyor, Koca Osman ötekiler ne söylerse hiç karşı koymuyor, başıyla onaylıyordu. Bu gelenlerin atları da vardı. Gelenler o gece uyumadılar, köylülerin de bir kısmını birlikte uyutmadılar. Merakla onu soruyorlar, bıkıp usanmadan onun hakkında ne söylerlerse dinliyorlardı. Aynı hikayeyi belki 5-6 adamdan duyuyorlar, gene de hikayeyi dinlemiyor, yutuyorlardı. Nasıl, nasıl bir adam? Gözleri, elleri, ayakları, saçları nasıl, kaşı kirpiği, sesi nasıl, nasıl konuşuyor, boyu, posu. Köylüler onun ne boyunu, posunu, ne konuşmasını, hiçbir şeyini söylemiyor. Yiğit, şahin, alıcı kuş gibi. Kurşun geçmez ona, yıldırım çiçeği var onda, muskasının içinde diyor, geçiştiriyorlardı. Daha çok kadınlar, daha da çok genç kızlar durmadan onun boyu, posu, gözü, kaşı üstüne sordular da onu görenlerden doğru dürüst bir karşılık alamadılar. Kimsenin dili varıp da onu görseniz bir çocuk kadar küçücük, yüzü de yalnız kocaman bir çift göz diyemiyordu. Elleri de küçücük diyemiyordu. Halbuki Mehmet'in elleri küçücük değildi, omuzları da dar değildi. Ama onlara Mehmet'in her şeyi küçücük geliyordu. Sesi içinde, konuşması içinde bir şey söyleyemiyorlardı. Sesini, konuşmasını hiç duymamışlardı ki. Yalnız kamerana duruyor, o adamın hası diyor. Ağız dolusu, mutlu gülüyordu. Gülüyor, yanında duran tepeden tırnağa sevda kesilmiş Seyran'a bir göz atıyordu. Birkaç gün içinde köy eski haline geldi. Sanki bu köyün yarısı göçüp de yıllarca Sarıçam'ın kepirinde yaşamamıştı. Sanki hiç kimse hiçbir zaman bu köyden ayrılmamıştı. Yalnız azıcık hayal kırıklığına uğramışlardı. Köye gelir gelmez karşılarında pür silah, burma bıyıklı, dağ gibi Mehmet'i bulacaklarını sanıyorlardı. Oysa onun kimse yüzünü bile göremiyor, kimse yerini bile bilmiyordu.
Ayrım sonu.